Ayrım 27, sayfa 695. Gandhi'nin Büyük Kuvvetül İslam Camii'ne girince gördükleri, açlık grevi sırasında çektiklerini haklı gösterecek belki en iyi görüntüydü. Başkentten 15 kilometre kadar uzakta 27 Hindu tapınağının taşlarıyla yapılan cami, Hindistan'ın en eski camisiydi. Yılda bir defa camiyi yapan Sultan Kutbuddin'in, Yeni Delhi'nin ilk sultanının doğum yıl dönümünde büyük bir dinsel bayram on binlerce Müslümanı buraya topluyordu. Gandhi'nin açlık grevinden vazgeçmek için koştuğu 7 şarttan biri de bu ziyaretti. Müslümanların hiçbir tehlikenin tehdidi altında olmadan kitle halinde camiye gitmelerinin sağlanmasını istemişti. Belki kendisi bile böylesine büyük bir başarı beklemiyordu. Daha 2 hafta önce buldukları Müslümanların hesabını hançerleriyle ya da kirpanlarıyla görüveren 100'e yakın Hindu ve Sih, bugün caminin kapısı önünde durmuşlar, gelen Müslüman hacılarının boyunlarına Yasemin ya da Hint karanfillerinden çelenkler takıyorlardı. Avluda daha başka Sihler, Hindular ise müminlere şeker ve çay sunuyorlardı. Gandhi'nin bu dev kardeş kalabalığı karşısında gözleri sulandı. Minnet duygularını ifade etmek için mollalar onu içeriye çağırıp cemaate seslenmeye davet ettiler. Hatta Manu ve Abha'yı da caminin göbeğine davet edip Gandhi'nin yanında oturmalarına izin vererek İslam geleneklerini bile çiğnediler. Çünkü onların Gandhiji'nin kızları olduklarını açıkladılar. Pek duygulanan yaşlı Hindu bütün Hintlileri bir arada kardeşçe yaşamaya çağırdı. Ayrı olsak bile aynı ağacın yaprakları değil miyiz dedi. Sonra da yorgunluk ve heyecandan bitkin bir halde Birla Havuz'a döndü. Manu ve Abha ayaklarını yıkadılar, kil lapasını hazırladılar. Bedeni gevşerken yüzünde dingin bir ifade belirlendi. Son günlerde sık sık kendisini Madandal'ın bombasından kurtaran tanrısal himaye üzerinde düşünmüştü. Yıkandıktan sonra bu konuda bir dostuna şöyle bir not yazdı. Bu beladan Tanrı'nın bağışlaması sayesinde kurtulmuş olmalıyım. Ama zamanı gelince çağrısını uymaya hazırım. Zaten yarın ne olacağını kim bilebilir ki? Kararlaştırdıkları gibi Hancı Karkare öğlenden beri eski Delhi Garı'nın karşısındaki çeşmenin önünde bekliyordu. En sonunda iki arkadaşının gar civarındaki göçmen kalabalığı arasından çıka geldiklerini gördü. Naturam Godse ve Narayan Abde cesaretlerini iyice yitirmişti. Uçaktan iner inmez şehirdeki göçmen kamplarını dolaşmışlar ama hiçbir sonuç alamamışlardı. Boş yere tabanca aramakla bir gün daha geçirmişlerdi ve bu gün sırasında polis kendilerine bir parça daha yaklaşmış, Gandhi'nin çevresindeki güvenlik tedbirleri biraz daha sıkılaştırılmıştı. Birkaç saate kadar vakit artık çok geç olacaktı. Bir silah sağlama olanakları 300 kilometre uzakta Gvalyorlu Doktor Parşure'deydi. Yani birkaç ay önce Madandal Pahva'yı fanatik Hindulardan kurulu özel milis gücüne alan adamdaydı. Bu son umut da sönerse her şeyi yüzüstü bırakmak, Savarkar ve diğer bütün taraftarları önünde ikinci başarısızlığın utancını sineye çekmek zorunda kalacaklardı. Naturam Godse Karkare'ye yeniden buluşmak üzere söz verdi ve Abde ile beraber Gvalior Ekspresi'ne atladı. O akşam Imperial Oteli'nin barında Air India'nın güzel hostesi kendisini baştan çıkartan yabancıyı boşuna bekledi. Gelmediği bu randevu bir gün Narayan Abde'nin hayatına mal olacaktı. O 27 Ocak Salı günü Doktor Parşure'nin kapısına vurulduğunda neredeyse gece yarısı olacaktı. Ertesi gün şafakla beraber hasta bakıcıları hazırladığı ilaçlarda kullandığı kakule tohumlarını, bambu filizlerini, soğanları, guggal mukul zamkını, tulsi ve diğer bitkileri pazardan satın alırken Parşure iki ziyaretçisinin istediği şeyi sağlamak için pazara adamlar çıkartıyordu. Godse ile Abde aynı akşam saat 10'da Yeni Delhi Ekspresi'ne yeniden bindiler. Efsanelerinin sonu yaklaşıyordu. Hindistan'ın yarısını arşınladıkları, göçmen kamplarında cirit attıkları, Bombay pazarlarının altını üstüne getirdikleri, Poona gece kondularını dolaştıkları çılgın araştırma, bitkilerle hastalık tedavi eden birinin baharat ve çeşitli bitkiler kokan muayenehanesinde sona ermişti. Naturam Godse'nin kolunda bir beze sarılı kese kağıdının içinde 606-824P numaralı siyah bir otomatik Beretta tabanca duruyordu. Ayrıca 20 tane de mermi. Artık Naturam Godse'nin cesaretini gösterip iyi nişan almaktan başka yapacak bir şeyi kalmamıştı. Çeşmenin önünde bekleyen Karkare'ye doğru koşarken Natura Mgotse'nin neşeden ağzı kulaklarına varıyordu. Bulduk, bu sefer gerçekten bir silahımız var diye bir kenara çekip kulağına fısıldadı. Esrarengiz bir mal gösteren kaçakçılar gibi eski paltosunun önünü açtı, sonra hemen kapattı. Karkare arkadaşının kemerinin arasına sıkıştırılmış ve umutsuzca aradıkları silahın kara kabzasını ancak görebildi. Artık cinayetin işlenmesini hiçbir şey durduramazdı. Tek hayatta kalan suikastçı Vishnu Karkare'nin itirafnamesi. Çeşmenin yanı başına çene çalarken Abde şöyle dedi. Artık hata yapmak olmaz. Tabancanın nasıl çalıştığını kesinlikle doğrulamalıyız. Bol bol kurşunumuz da var bak. Paltosunun bir cebini araladı, doğruydu. Bir sürü mermi gördüm. Bunun üzerine tabancayı denemek için bir yer aramaya karar verdik. Ama nereye gitsek bir sürü insan vardı. Göçmenler şehrin bütün köşe bucağını istila etmişlerdi. En sonunda ilk seferinde Bace ve Gopal'in tabancalarını denemeye gittiğimiz yere Birla Tapınağı'nın ardındaki çalılığa gitmeye karar verdik. Talihimize burada kimseler yoktu. Naturam üzerine ateş ederken acaba Gandhiji oturacak mı yoksa ayakta mı duracak diye kendi kendimize sorduk. Rastlantıya kalmış bir şeydi bu. Şüpheli olduğu için her iki durumu da denemeyi kararlaştırdık. Abde bir ağaç, bir babul ağacı seçti. Diğerlerinden ayrı yerdeydi bu. Gandhi'nin oturduğu zaman boyunun ne kadar uzun olacağını saptamak için gövdesinin önünde diz çöktü. Sonra başının hizasına çakısıyla ağaç kabuğunda bir işaret yaptı. İşte dedi, bunu Naturam'a parmağı ile işaret ederek. Gandhiji'nin başının burada olacağını tahmin et. Bedeni de şu, yapacağın tek şey doğru nişan almak. Naturam 10 metre kadar geriledi, sonra ateş etti. Bir defa, iki defa, üç defa. En sonunda bir dördüncü defa daha. Gandhiji'nin başı diye işaret ettiğimiz yere bakmaya koştuk. Bütün kurşunlar o noktanın çevresine saplanmıştı. Mükemmel dedi memnun olan Naturam. Gandhi'nin Yeni Delhi'deki kutsal cihadı sonuna yaklaşıyordu. 5 ay önce caddeleri cesetlerle dolu, halkı dehşet içinde kalmış, hükümeti şaşkınlık içinde bir şehre inmişti. Şimdi ise başkent huzura kavuşmuştu. Artık gidebilirdi buradan. 500 metre uzağında ölümünün habercisi olan 5 silah sesi gümbür derken Gandhi hareket gününü saptadı. Birla House'dan 5 gün sonra 3 Şubat'ta ayrılacaktı. Önce biraz kuvvet toplayabilmek için Vardha'daki aşramda 10 gün geçirecekti. Oradan da son mucizesini gerçekleştirmek üzere yola çıkacaktı. Pakistan gezisine. O 29 Ocak Perşembe Mahatma'nın günü her zamanki gibi iyice doluydu. Çıkrık çevirdi, Bengal diliyle yazı yazma egzersizi yaptı. Birçok mektup kaleme aldı, bir hayli ziyaretçisini kabul etti. Lavman yaptırdı, bir saat süreyle de kil lapasını sineye çekti. Nehru'nun kızı Indira Gandhi ile şakalaştı. Amerika'nın atom bombasından cayması gerektiğini söyleyerek gazeteci Margaret Bourke White'a imzalı bir fotoğrafını armağan etti. Şiddet aleyhtarlığının atom bombasının yok edemeyeceği tek kuvvet olduğunu açıkladı. Nükleer saldırı halinde herkese yerinde kalmasını ve korkmadan gökyüzüne bakıp pilot için dua etmelerini salık verecekti. Aniden patlak veren bir muson fırtınası gibi bu sakin günü birden uyumsuz bir gürültü bozuverdi. Açlık grevinin birinci günü Pakistan'da meydana gelen bir katliamdan kurtulan bir grup Sih ve Hindu kabul edilmek istiyordu. Gandhi daha duygularını açıklamaya fırsat bile bulamadan göçmenlerden biri kin dolu bir sesle bağırdı. ''Bize yeteri kadar kötülük ettin. Defol, git de Himalaya'da bir mağarada saklan.'' O akşam dua yolunda elleri Manu ve Apa'nın omuzlarına daha bir başka ağırlıkla yüklendi. Mahatma yurttaşlarına özellikle bitkin ve hüzünlü bir sesle hitap etti. Kendisini allak bullak eden acılı karşılaşmayı andı. ''Kime kulak vereyim?'' diye sordu. ''Bazıları burada kalayım diye yalvarıyor. Başkaları da bana hakaret edip gitmemi söylüyor. Bazıları bana hakaretler yağdırıyor ve küfrediyor. Başkaları beni göklere çıkarıyor.'' ''Evet, kime kulak vereyim? Ben Tanrı'nın dileklerini uyguluyorum. Kargaşanın ortasında barışı arıyorum.'' Uzun bir sessizlikten sonra ekledi. ''Benim için Himalaya burasıdır.'' Hemen aynı saatlerde Yeni Delhi Polis Müdürü Bombay'dan arandı. Sanjevi Komiser Nagarvalla'nın sesini derhal tanıdı. Vaat dolu bir başlangıçtan sonra soruşturması hızını yitirmişti. Savarkar'ın evinin gözlenmesi kesin bilgiler sağlamamıştı. Adam en ufak bir rizikoyu göze alamayacak kadar kurnazdı. Ancak ziyaretçilerinin sayısı kuşku uyandıracak nitelikteydi. ''Bana nedenini sormayın diye itiraf etti Sanjevi'ye. Ama içgüdüm yeni bir komplonun hazırlandığını söylüyor.'' ''Peki ne yapmamı istiyorsunuz yani?'' diye itiraz etti Sanjevi. ''Bizzat Nehru ve Patel bir havuza gelenlerin aranmasına izin vermesini Gandhi'den yalvararak istediler. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Kalabalık arasında bir tek polis görecek olursa ölünceye kadar oruç tutacağını söyledi. Ne yapabiliriz yani?'' Sorunun cevabı Yeni Delhi'den 1200 kilometre uzaktaki bir başka polis memurunun gözleri önünde duruyordu. Poona cinayet masası şefi U.H. Rana, 4 gün kaybettikten sonra birkaç ay önce izlettiği aşırı Hinduların dosyasını istetti. En sonunda 20 Ocak'ta Gandhi'yi öldürmek için Birla Havuz'un içine kadar girenlerin kimliklerini biliyordu. Ama bu çok önemli keşif hiçbir zaman bürosundan dışarıya sızmayacaktı. Rana, Nathuram Godse ve Narayan Abdi'nin eşkalini bildirmek üzere Yeni Delhi'yi aramak zahmetine katlanmadı bile. Bir lahavuzun güvenliğini sağlamakla görevli olanlara da fotoğraflarını göndermedi. Yeni Delhi'deki meslektaşı gibi Poona polis şefi de katillerin ikinci bir girişimde daha bulunabileceklerini akıl edemiyordu. Eski Delhi garı yakınındaki yolcular otelinin 6 numaralı odasında suikastçiler çoktan işleyecekleri cinayetin gününü ve saatini saptamışlardı. Nathuram Godse'nin intikamcı kolu ertesi günü yani 30 Ocak öğleden sonra saat 5'te darbesini indirecekti. Vishnu Karkare'nin itirafnamesinin devamı. Nathuram'ın neşesi yerindeydi, şen ve rahattı. Akşam saat 8.30'a doğru bize şöyle dedi. Gelin birlikte son bir defa daha yemek yiyelim. Çok iyi bir yemek olmalı, bu tam bir şölen. Kim bilir belki üçümüz bir arada yemek yiyemeyiz bile. Odadan çıkıp aşağı indik ve Gara, Brandon lokantasına kadar yürüdük. Burası Gara ait bir dizi büfeden biriydi. Oraya gidemeyiz dedi Abde, Karkare et yemezdir. Haklısın dedi elini omuzuma atan Nathuram. Bu akşam üçümüz birlikte olmalıyız. Bunun üzerine bir başka lokanta aramaya başladık. Mükellef bir yemek ısmarladık. Pirinç pilavı, çeşit çeşit sebzeler, şapati. Garson keçi sütü olmadığını söyledi. Biz bunu memleketimizdeki et yemezlerin bayramlarında içki niyetine içerdik. Nathuram şef garsonu çağırdı ve avucuna 5 rupi sıkıştırdı. Bir kutlama yemeği bu dedi. Ekşimiş süt istiyoruz. Nereye giderseniz gidin ama mutlaka bulup getirin buraya. Fiyatı önemli değil. Ziyafet yemeğinden alabildiğine memnun Nathuram'ı odasına kadar götürdük. Onun yanında kalıp çene çalmaya hazırdık ama o bize şöyle dedi. Şimdi beni bırakın da dinleneyim. Yalnız olmak istiyorum. Odadan çıkarken Karkare arkadaşını selamlamak için geri döndü. Gandhi'yi öldürecek olan adam çoktan yatağına uzanmıştı ve Yeni Delhi'ye gelirken yanında getirdiği 2 kitabından birini okumaya başlamıştı. Earl Stanley Gardner'ın kahramanı Perry Mason'ın polisiye romanlarından biriydi bu. Gandhi yaşamının son akşamını vasiyeti olacak olan Kongre Partisi'nin yeni tüzüğünü hazırlamakla geçirdi. Saat 21.15'te işini bitirip kalktı. Başım dönüyor diye şikayet etti. Uzanıp başını Manu'nun dizlerine dayadı. O da yağla başını ovdu. Yakınları için uykusundan önceki şu birkaç dakika günün hayhuyu içinde ayrıcalıklı bir bölümdü. Kısacası bir çeyrek saat için Bapu herkese ait olmaktan çıkar, yalnız yakınlarının olurdu. Dinlendikten sonra Gandhi mutlu bir edayla günün bilançosunu çıkartır, görüşlerini her zamanki alaycılığıyla işlerdi. O akşam Mahatma neşesizdi. Kendisine hakaret eden kindar göçmenin görüntüsünü unutamıyordu bir türlü. Uzun bir süre sessiz durdu. Sonra hazırladığı tüzüğü düşünüp siyasal liderlerin giderek artan satılmışlıklarından söz etti. ''Böylesine bir satılmışlık var oldukça dünyanın yüzüne nasıl bakabiliriz?'' diye kuşkulandı. Bütün bir ulusun onuru özgürlük savaşına katılanlara bağlıdır. Eğer onlar da ellerindeki iktidarı kötüye kullanırlarsa daha beterine uğrarız. Yeni bir sessizlikten sonra Allahabad'da dünyaya gelen bir ozanın 2 mısrağını Urdu diliyle ve zor işitilen bir sesle okudu. Dünya bahçelerinde ilkbahar çabuk gelip geçer. O muhteşem görüntüyü seyretmek için çabuk olun, gözden kaybolmadan. Vishnu Karkare'nin itirafnamesinin devamı. Natura'nın yanından ayrıldığımız sırada Abde ve ben çok sinirliydik ve içimizden gidip yatmak gelmiyordu. Biraz yürüdük ve rastladığımız ilk sinemaya girdik. Film Büyük Bengalli Ozan Rabindranath Tagore'un öyküsünü anlatıyordu. Arada dışarı çıkıp biraz çene çaldık. Ben kuşkuluydum. Natura'nın bu işi becerebileceğine gerçekten inanıyor musun diye sordum Abde'ye. Pek kolay olmayacak galiba. Beni dinle Karkare diye cevap verdi Abde. Ben Natura'mı senden iyi tanırım. Sana Gandhi'yi bizzat öldürmeye nasıl karar verdiğini anlatacağım. 20 Ocak'ta akşam vakti Delhi'den kaçarken trenle Kanpur'a gittik ve birinci sınıf yataklıya bindik. Gecenin bir bölümünü konuşarak geçirdik ve pek iyi uyuyamadık. Sabah saat 6'ya doğru Natura'm kuşetinden aşağı atladığında neredeyse varmak üzereydik. Beni sarstı. Abde uyuyor musun diye sordu. Dinle beni. Bu işi ben üzerime alacağım. Ben. Başkası değil. Bu işi hayatını feda etmeye hazır olan biri yapmalı. O adam ben olacağım. Tek başıma gerçekleştireceğim. Bunun üzerine Abde ateşli bakışlarını üzerime dikti. Çevremizdekilerin hiçbirinin işitmemesi için alçak sesle konuşarak ama sözcüklerin üzerine basa basa ekledi. Biliyor musun Karkare, Natura'mın bu sözleri söylediğini işittiğim zaman gözlerimin önünde vagonun döşemesinde yerde yatan Mahatma Gandhi'nin cesedi belirdi. Gandhi şiddetli bir öksürük nöbetiyle sarsılıyordu. Onun böyle acı çektiğini görünce bir yıldır bütün çektiklerini paylaşan genç kızın gözlerinde yaşlar belirdi. Manu kriz tutunca verilmek üzere Sushi ile Nayar'ın penisilinli haplar hazırladığını biliyordu. Ama vermeye cesaret edemiyordu ona. Bapu'yu tedavi etmek giderek zorlaşmaya başlamıştı. En sonunda hapları getirmeye karar verince tepkisi tam tahmin ettiği gibi oldu. Yerdi genç kızı. Gandhi genç kızın tutumunun koruyucusuna Rama'ya güvensizliğini belirttiğini söyledi. Hastalığa yenilip ya da basit bir sivilce yüzünden ölecek olursam diye iki öksürük arasında anlattı. Görevin bütün dünyaya benim gerçek bir mahatma olmadığımı aykırmak olacaktır. Ama geçen haftaki gibi bir infilakta diye şefkatle ekledi ya da birinin göğsüme sıktığı kurşunlarla gık bile diyemeden ölürsem ve dudaklarımda Rama adını duyarsan işte o zaman bütün dünyaya benim gerçek bir mahatma olduğumu ilan edebilirsin. Çünkü Hint halkı için hayırlı olacaktır böylesi. Karkare ile Abde sinemadan çıktıktan sonra yolcular oteline döndüler ve 6 numaralı odanın kapısını içeri bir göz atmak için sessizce açtılar. Natura'm Godse kitabını bırakmıştı. Yatağının üzerine hareketsiz uzanmış yatıyordu. Karkare göründüğü kadarıyla aklında hiçbir endişe yokmuş gibi derin bir uykuya dalmış sandı.